Ayrım Ond, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 84. 5. Bölüm. Bahran havaalanı tıklım tıklım doluydu. Mike Martin Riyad'dan geldiğinde doğu kıyısının tümü harekete geçmek istemiş gibiydi. Suudi Arabistan'a o akıl almaz servetini sağlayan petrol yatakları zincirinin tam ortasında bulunan Dahran, Taif, Riyad, Yenbo ve krallığın diğer kentlerinin aksine Amerikalı ve Avrupalılara alışkındı. Kalabalık Cidde limanı bile sokaklarında bu kadar Anglo-Sakson yüzü görmeye alışmamışsa da Ağustos'un ikinci haftasında Dahran istilanın altında eziliyor gibiydi. Kimi ülkeden çıkmaya çalışıyordu, bazıları yollarına oradan uçakla devam etmek üzere Bahreyn'den gelmişlerdi. Kimi de Riyad'a ve oradan memleketlerine gidecek olan petrolcülerin eş ve aileleriydi. Diğer yandan malzemeleri ve silahlarıyla bir Amerikan seri geliyordu. Martin'in ticari uçağı iki dev C-5 Galaksi'nin arasına güçlükle sıkışmıştı. Almanya ve Amerika'dan gelen uçaklar sonunda Kuzeydoğu Suudi Arabistan'ı büyük bir askeri kampa dönüştürecekti. Bu Kuveyt'i kurtaracak olan çöl fırtınası harekatı değildi, ona daha 5 ay vardı. Bu sadece şimdi sınırda ve Kuveyt'te 14 tümene ulaşan Irak ordusunun güneye doğru ilerlemesini önlemeye yönelikti. Dahran havaalanındaki bir gözlemciye bütün bunlar etkili gelebilirse, daha yakından bir inceleme bu koruyucu derinin kağıt inceliğinde olduğunu gösterirdi. Amerikan zırhlı ve topçusu henüz gelmemişti. İlk gemiler Amerikan kıyılarından henüz ayrılıyordu. Galaksilerin, Starlifter'ların ve Herküllerin taşıdıkları malzeme, bir geminin taşıyabileceği yükün çok küçük bir parçasıydı. Dahran'daki kartallar, Bahreyn'deki Hornetler ve Dahran'a Almanya'dan yeni gelmiş olan İngiliz tornadolarının toplam olarak yarım düzine görev uçuşu yapabilecek cephaneleri vardı. Kararlı bir zırhlı saldırısını durdurmak için bundan çok daha fazlası vardı. Birkaç havaalanındaki etkileyici askeri malzeme gösterisine rağmen Kuzey Suudi Arabistan güneş altında hala çıplaktı. Martin gelen yolcular salonundan çantasını omzuna atıp kendine yol açarak ilerlerken engelin öte yanında tanıdık bir yüz gördü. Sasa ilk seçildiğinde onu eğitmek değil öldüreceklerini söyledikleri zaman bunu az daha başarıyorlardı. Bir gün İngiltere'nin en acımasız bir arazisinde dondurucu bir yağmur altında sırtında 50 kilo yükle 30 mil yürümüştü. Diğerleri gibi o da tüm varoluşun bir ıstırap olduğu ve sadece iradenin ayakta kalabildiği o özel dünyaya sığınmıştı. Sonra kamyonu gördü, bekleyen o güzel kamyonu, yürüyüşün sonu. 100 metre, 80, 50, vücudunun o yok edici ıstırabı sona ermek üzereydi kamyona son metreleri yaklaşırken. Kamyonun arkasında oturan bir adam kendisine doğru sürüklenerek gelen o sırılsıklam yüze bakıyordu. Kamyonun arka kapağıyla adamın uzanmış eli arasında iki karış kaldığında adam sürücü yerinin duvarına vurdu ve kamyon hareket etti. Ve sadece 100 metre değil, tam 10 kilometre daha gitti. Kamyondaki o adam Sparky Love'du. "Selam Mike, nasılsın bakalım?" "O tür şeyleri bağışlamak uzun sürer." "Selam Sparky, ne haber?" "Bombok." Sparky cipini otoparktan aldı ve yarım saat sonra Dahran'dan çıkmış kuzeye doğru yol alıyorlardı. 200 mil uzakta olan Kafji 3 saatlik yoldaydı. Ancak Cubail limanını arkada bıraktıktan sonra yol tenhalaşmıştı. Şimdi bir hayalet kente dönüşmüş olan Kuveyt sınırındaki küçük petrol kenti Kafji'yi ziyarete hevesli olan pek yoktu.
"Mülteciler hala geliyor mu?" diye sordu Martin.
"Biraz, çok azaldı ama. Kalabalık gelip gitti. Şimdi ana yoldan gelenler sadece geçiş belgeleri olan kadınlar ve çocuklar. Iraklılar onlardan kurtulmak için bu tarafa gönderiyorlar. Akıllılık ediyorlar. Kuveyt'i ben yönetiyor olsaydım ben de onları gönderirdim."
"Ama arada bazı Hintliler de geçiyor. Iraklılar onları aldırmıyor görünüyorlar. Bu akıllıca değil. Hintlilerde iyi bilgi vardır ve ben de birkaçını dönüp bizimkilere bir haber iletmeleri için ikna ettim."
"İstediğin malzeme var mı?"
"Var.
Grey Force'unu kullandı. Dün bir Suudi kamyonuyla geldi. Yatak odasına koydum. Bu gece sana sözünü ettiğim o genç kuvvetli hava kuvveti pilotu ile yemek yiyeceğiz. İçeride yararlı olabilecek güvenilir tanıdıkları olduğu söyleniyor. Martin omurdandı. Benim yüzümü görmeyecek ama vurulup düşebilir. Sparky düşündü. Tamam. Martin Sparky'nin el koyduğu villa hiç de kötü değil diye düşündü. Villa Aramco'nun Amerikalı bir petrol müdürünündü. Martin, Sparky Lob'a o taraflarda ne işi olduğunu sormaması gerektiğini biliyordu. Anlaşıldığı kadarıyla o da Century House tarafından ödünç alınmıştı ve görevi de güneye sığınan mültecilerle konuşmak ve onlardan gördükleri ve duydukları hakkında bilgi almaktı. Kentin içinde ve çevresinde mevzilenmiş Suudi milli muhafızları dışında Kafji'de kimse kalmamıştı. Ancak pazar yerinde bir tek satıcı çevresinde birkaç müşteri vardı. Martin adamdan ihtiyacı olan giyecekleri aldı. Ağustos ortalarında Kafji'de hala elektrik vardı ki bu havalandırmanın ve kuyu pompasının çalıştığını gösteriyordu. Banyo yapabilirdi ama bunu yapamayacağını biliyordu. Martin 3 gündür yıkanmamış, tıraş olmamış, dişlerini fırçalamamıştı. Riyad'daki ev sahibesi Bayan Grey giderek artan kokuyu duymuşsa, ki duymamasına imkan yoktu, kibarlığından bir şey söylememişti. Martin yemekten sonra dişlerini bir tahta çöpüyle temizliyordu. Sparky Law da ağzını açıp bir şey söylememişti ama o bunun nedenini bilirdi. Kuvvetli subay ülkesine yapılanlar karşısında kendi kendini yiyen ve şimdi Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın konukları olarak Taif'te lüks bir otelde yaşayan El Sabah Hanedanı'na bağlılığı belli olan 26 yaşında yakışıklı bir gençti. Tıpkı beklediği gibi sivil giyimli bir İngiliz subayı olan ev sahibinin yanında üzerinde kirli bir entari, başında lekeli bir kefiye ve ucuyla da yüzünün alt yarısını örtmüş bir Arap görünce çok şaşırmıştı. Law iki adamı tanıştırdı. ''Pilot siz gerçekten İngiliz misiniz?'' diye şaşkınlıkla sordu. Kendisine Martin'in neden öyle giyindiği ve yüzünü neden örttüğü anlatıldı. Yüzbaşı El Halife başını salladı. ''Özür dilerim binbaşım, elbette anlıyorum.'' Hikayesi basitti. 1 Ağustos akşamı evine telefon edilmiş ve bağlı bulundu. Ahmedi hava üssüne gelmesi istenmişti. Gece boyunca diğer subaylarla birlikte ülkelerinin kuzeyden işgalini radyo haberlerinde dinlemişlerdi. Şafak sökerken Skyray avcı uçakları yakıt ve silah almış ve kalkışa hazır duruma getirilmişlerdi. Modern bir avcı uçağı sayılmamasına karşın Amerikan Skyray uçakları yine de bir kara saldırısına uygundu. Iraklıların MiG-23, 25 veya 29 ya da Fransız yapısı mirajlarıyla boy ölçüşecek durumda değilse de o güne kadar ki bu ilk savaş görevinde herhangi bir düşman uçağına rastlamamıştı. Hedeflerinden birini şafak söktükten hemen sonra kentin kuzey varoşlarında bulmuştu. ''Heyecanla roketlerimle depolarından birini vurdum.'' dedi. ''Deponun alev aldığını gördüm. Bir tek mermim kalmıştı. Onun için arkadaki kamyonlara yöneldim. Öndekini vurdum. Yol kenarındaki hendeğe yuvarlandığını gördüm. Ama cephanem bittiği için geri döndüm. Ahmedi'de kontrol kulesi bize güneyde sınırı geçip uçağı kurtarmamızı bildirdi. Dahran'a kadar gidecek yakıtım kalmıştı zaten.'' Uçaklarımızdan 60 tanesini kurtarabildik. Skyhawk, Mirage ve İngiliz Hawk eğitim uçaklarımız ve Gazelle, Puma ve Super Puma helikopterlerimiz var. Şimdi buradan savaşacağım ve yurdum kurtulduğunda geri döneceğim. Sizce saldırı ne zaman başlar? Sparky Law hafifçe gülümsedi. Delikanlı o kadar emindi ki. Korkarım henüz değil. Sabırlı olmalısın. Önce yapılması gereken hazırlıklar var. Bize babandan söz et. Pilotun babası zengin bir tüccar ve kral ailesinin dostu ülkenin güç odaklarından biriydi. ''İşgal kuvvetlerine yanaşacak mı?'' diye sordu Law. Genç El Halife kızmıştı. ''Asla, kurtuluşa yardım için her şeyi yapacaktır.'' Kareli bezin üzerindeki kara gözlere döndü. ''Babamı görecek misiniz? Ona güvenebilirsiniz.'' ''Olabilir.'' dedi Martin. ''Kendisine benden bir haber iletebilir misiniz?'' Pilot bir kağıda bir şeyler yazıp Martin'e uzattı. Martin Dahran'a döndüğünde kağıdı bir kül tablası içinde yaktı. Kuveyt'e kendisini suçlayacak bir şeyle giremezdi. Ertesi sabah Love ile istemiş olduğu teçhizatı bir cipin arkasına yükleyip güneyde Manifa'ya kadar gittiler. Oradan batıya dönüp Irak-Suudi Arabistan sınırına paralel giden Trans-Arabistan petrol boru hattı yoluna girdiler. Bu yol daha sonra 400 bin Amerikalı, 70 bin İngiliz, 10 bin Fransız ve 200 bin Suudi ve diğer Arap askerleri Irak ve Kuveyt'e girmeye hazırlanırken dünyanın en büyük kara ordusunun başlıca nakil yolu olacaktı. Ama o gün bomboştu. Cip birkaç mil sonra yine kuzeye, Suudi-Kuveyt sınırının bir başka noktasına yöneldi. Suudi tarafındaki Hamatiyat Çöl Köyü başkent Kuveyt'e en yakın noktaydı. Riyad'daki Gray'in elde ettiği Amerikan keşif fotoğraflarında Irak güçlerinin büyük bir kısmının sınırın hemen üzerinde ama kıyıya yakın bir noktada yoğunlaştığı görülüyordu. İçerilere biraz daha girildiğinde Irak karakollarının dağılımı daha seyrekleşiyordu. Birliklerini 40 kilometre içeride El Wafra sınır noktasıyla kıyıdaki Nuva Sahip arasında toplamışlardı. Hamatiyat köyü çölün 100 mil içinde sınırın başkent Kuveyt'e yaklaşan bir kıvrımındaydı. Martin'in istediği develer kendilerini köy dışında bir çiftlikte bekliyordu. Bir dişi ve krem renginde bir yavru.
"Yavruya ne gerek vardı?" diye sordu Love.
"Daha sağlam olsun diye. Biri sorduğu takdirde daha iyi para verdikleri için Sulabiye pazarına götürdüğümü söylerim." Martin cipten inip kulübesinin gölgesinde uyuklayan deveciyi uyandırdı. İki adam tam yarım saat tozlar arasında çömelip pazarlık yaptılar. Deveci karşısındaki esmer yüzlü, lekeli dişli, pis kokulu adama bakınca iki iyi deveye verecek parası olan bir bedeviden başka biri olacağını aklına bile getirmedi. Pazarlık bitince Martin Love'dan aldığı bir tomar Suudi dinarından parasını ödedi. Sonra develeri alıp meraklı gözlerden kurtulmak için bir mil kadar ileride bir kum tepesinin ardına götürdü. Love ciple kendisini orada buldu. Devecinin ağılından birkaç yüz metre ileride durup pazarlığı seyretmişti. Arabistan Yarımadası'nı çok iyi bilmesine rağmen o güne kadar Martin'le çalışmamıştı ve gördüklerinden çok etkilenmişti. Adam Arap gibi görünmeye çalışmıyordu. Cipten indiği anda her haliyle tam bir bedevi olmuştu. Love her ne kadar bilmiyorsa da bir gün önce Kuveyt'ten kaçmak isteyen iki İngiliz mühendisi boyunlarından ayaklarına kadar uzanan entariler giyinip sokağa çıkmışlardı. 10 metre ötedeki arabalarına daha varmadan arkalarından bir çocuk "Arap gibi giyinebilirsiniz ama hala İngiliz gibi yürüyorsunuz" diye seslenmişti. Mühendisler apartmanlarına dönmüşler ve orada kalmışlardı. İki adam teçhizatı dişi devenin iki yanındaki heybelere yüklediler. Deve dört ayak üstüne çökmüşse de sırtına yüklenen bu fazladan ağırlığa adamlara hırıldayıp tükürerek itiraz ediyordu. Heybelerden birine her biri 2,5 kiloluk bezlere sarılı 100 kilo Semtex aş patlayıcısı ve üzerlerine de meraklı bir Irak askerinin gözlerinden saklamak için kahve çuvalları yerleştirdi. Diğer heybeye de makineli tüfekler. Martin'in portatif uydu antenli güçlü vericisi, yedek nikel kadmiyum pilleri ve üzerlerine yine kahve torbaları yüklendi. İş bitince Love yapabileceğim başka bir şey var mı diye sordu.
Hepsi bu kadar, teşekkür ederim. Ben güneş batana kadar burada kalacağım. Senin beklemene gerek yok.
Love elini uzattı.
O yürüyüş günü için özür dilerim.
Martin adamın elini sıktı.
Boş ver, ölmedim ya.
Love güldü.
Doğru, hep sağ kalırız. Şansın açık olsun Mike.
Love gidince Martin demeli semerine dayandı. Örtüsünü yüzüne çekti ve önündeki günleri düşündü. Çöl sorun olmayacaktı ama işgal edilmiş başkent Kuveyt'teki karışıklık sorun çıkarabilirdi. Denetimler ne kadar sıkıydı, bunları yapan askerler ne kadar ciddiydi. Century kendisine sahte belge sağlamak istemiş ama o reddetmişti. Iraklılar kimlik kartlarını değiştirebilirlerdi. Seçtiği yolun Arap dünyasının en iyisi olduğundan emindi. Bedeviler istedikleri gibi gelip giderlerdi. Türkler, Haçlılar, Şövalyeler, Almanlar ve Fransızlar, İngiliz ve Mısırlılar hiçbir istila ordusuna direnmemişlerdi. Politik ve askeri her olaydan uzakta kaldıkları için bunların hepsinden sonra da ayakta kalmışlardı. Pek çok rejim onları ehlileştirmeye çalışmış ama başarılı olamamıştı. Suudi Arabistan Kralı Fahd tüm yurttaşlarının bir evi olmasını ferman buyurmuş, yüzme havuzu, tuvaletleri, banyoları, akarsuyu olan Eskan adında bir köy kurmuş, bazı bedevileri toplayıp buraya yerleştirmişti. Bedeviler yüzme havuzunun suyunu içmişler, vahaya benziyordu. Verandalara pislemişler, musluklarla oynamışlar, sonra hükümdarlarına yıldızların altında uyumayı tercih ettiklerini söyleyerek çekip gitmişlerdi. Eskan temizlenmiş ve Körfez krizinde Amerikalılar tarafından kullanılmıştı. Martin asıl sorunun boyu olduğunu biliyordu. Kendisi 1.78 boyundaydı ve Bedevilerin çoğu bundan çok kısaydı. Yüzyıllarca süren hastalıklar ve kötü beslenme sonunda çoğu hastalıklı ve güdük kalmışlardı. Çölde su, insan, deve ya da keçilerin içmesi içindi, yıkanmak için değil. Martin de bu yüzden yıkanmamıştı. Çölde yaşamanın batılılara göre bir iş olmadığını bilirdi. Üzerinde kimlik yoktu ama bu da bir sorun değildi. Birkaç devlet bedevilere kimlik kağıtları vermeye çalışmışlardı. Bedeviler bunun bir avuç çakıldan daha iyi tuvalet kağıdı olduğunu görmüşlerdi. Bir polis ya da askerin bir bedevinin kağıtlarını görmek istemesinin boşuna olduğunu her ikisi de bilirlerdi. Yetkililer açısından önemli olan bedevilerin herhangi bir sorun olmadıklarıydı. Bir kuvvet direniş hareketine girmeyi akıllarının ucundan bile geçirmezlerdi. Martin bunu biliyor ve Iraklıların da bileceklerini umuyordu. Martin güneş batana kadar uyukladı, sonra ayağa kalktı ve yola koyuldular. Dişi deve ağılda iyi beslenmiş ve bol su içmiş olduğundan günlerce yorulmazdı artık. Martin saat 8'den az önce sınırı geçti. Gece birkaç yıldızın parıltısı dışında zifiri karanlıktı. Kuveyt'in Manageş petrol kuyuları sağında parıldıyordu ve o yanda Iraklı devriyelerin olacağı kuşkusuzdu ama önündeki çöl bomboştu. Haritaya göre başkent Kuveyt'in dışındaki Sulaibiye'nin güneyindeki deve çiftliklerine 50 kilometre yolu vardı. Hayvanları bir daha ihtiyacı olana kadar oraya bırakmak niyetindeydi. Ama ondan önce teçhizatı çölde gömecek ve yerini işaretleyecekti. Eğer yolu kesilip de oyalanmazsa yükünü 9 saat sonraki güneşin doğmasından önce gömecekti. 10. saatte de deve çiftliklerine varmış olurdu. Manageş petrol kuyuları arkasında kalınca yolunu el pusulasının yardımıyla buldu. Iraklılar yollarda devriye gezerlerdi ama boş çölü dolaşmak akıllarına bile gelmezdi. Oradan ne kimse kaçabilir ne de düşman gelebilirdi. Gün doğduktan sonra deve çiftliklerinden 20 mil ilerideki kente giden bir kamyona atlayacaktı. Başının üzerindeki sessiz gecede Milli Keşif Dairesi'nin bir KH-11 uydusu gökyüzünden akıp geçmekteydi. Her biri 20 metre boyunda ve 15 ton ağırlığında olan KH-11'ler altlarındaki karadaki görüntüleri alıp bir dizi elektronik titreşim olarak daha yukarılardaki bir uyduya gönderirlerdi. Bu alıcı uydu, jeosenkronik yörüngede olduğu için dünyanın hep aynı noktası üstünde bulunurdu. Uydu aldığı bu elektronik mesajı doğruca ya da başka bir yansıtıcı uydu aracılığıyla Amerika'ya iletirdi. Böylece Milli Keşif Dairesi fotoğraf bilgisini fotoğraflar çekildikten birkaç saniye sonra almış olurdu. Bunun savaştaki önemi büyüktü. Bu örneğin bir KH-11'in bir düşman konvoyunun hareketini zamanında gösterip ona karşı bir hava saldırısı başlatma imkanı vermesi demekti. Kamyonlardaki zavallı askerler uçakların kendilerini nasıl bulduğunu anlayamazlardı ve KH-11'ler gece gündüz bulutlu ve sisli havada aynı hassaslıkla çalışırlardı. Bunlar için her şeyi gören denmişse de ne yazık ki bu bir kendini aldatmacaydı. KH-11 Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinde dolaşıyor olabilirdi ama yasak bölgeye giren Bedevi'yi görmemişti ve görse de buna aldırış edeceği yoktu. El-Hillah, Tarmiye, Et-Ater ve Tuvaitiye çevresinde bir sürü küçük sanayi kenti görüyordu ama buralardaki binalarda neler yapıldığını göremezdi. Hazırlanmakta olan zehirli gaz kaplarına ya da izotop ayrıştırma tesisindeki gaz santrifüjlerinde kullanılacak uranyum heksafluoridi göremezdi. Uydu kuzeye yönelerek hava alanlarını, yolları ve köprüleri taradı. El Kubai'deki araba hurdacılarını gördü ama önemsemedi. Bağdat'ın batısında ve doğusundaki El Kuayim, Cezire ve El Şirkat sanayi merkezlerini gördü. Ama bunların içinde hazırlanmakta olan kitle imha araçlarını görmedi. Cebel, El Hamrin üzerinden geçti ama mühendis Osman Bedri'nin inşa ettiği kaleyi görmedi. Sadece diğer dağlar arasında bir dağ, diğer dağ köyleri arasında bir dağ köyü gördü. Sonra da Kürdistan üzerinden geçip Türkiye'ye girdi. Mike Martin giyeli henüz 2 hafta olmadı, entarisinin içinde görünmez olarak başkent Kuveyt'e doğru yoluna devam ediyordu. Abu Dhabi dışındaki çölde dolaştıktan sonra Land Rover'ına dönerken tombul bir Amerikalı kadının fotoğraf makinesini görerek klik klik klik demesini hatırlayarak gülümsedi.
10. ayrımın sonu. Sayfa 92.